Ayrım 20, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 205. Boris'in izleri takip etmesi için usta bir avcı olmasına gerek yoktu. Avı izlenmemek için pek az önlem almıştı. Grup açık açık Abbay uçurumunun yanındaki ana yoldan batıya, Sudan sınırına doğru gitmekteydi. McNimur iyi korunan merkezine dönüyordu. Boris düşmanının yanında 15-20 adamı olduğunu tahmin etti. Tabii bundan kesinlikle emin olmak zordu. Çünkü yoldaki ayak izleri üst üsteydi. McNimur öncüler yollamış, iki yanını güven altına almıştı. Artçıları da olmalıydı. Hızla ilerliyorlardı. Ama öyle kalabalık bir grup peşindeki bir tek kişiden fazla uzaklaşamazdı. Boris gruba yaklaştığından emindi. Onlardan 4 saat sonra yola çıkmıştı. Oysa şimdi işaretlere bakılırsa bu süre artık 2 saat kadar bile değildi. Rus koşmasını kesmeden eğilip yerden bir şey aldı. Bu bir dal parçasıydı. Yolun kenarında yetişen kussakka sakka bitkisinin yumuşak filizi. Gruptaki adamlardan biri bitkiye sürünmüş ve bu da ana daldan kopmuştu. Boris böylece gruptan ne kadar geride olduğunu iyice anladı. Uçurumun sıcaklığına rağmen taze filiz solmaya başlamamıştı bile. Boris avına sandığından daha da yakındı. Adam bundan sonra ne yapacağını düşünürken biraz yavaşladı. Vadinin bu bölümünü oldukça iyi tanıyordu. Bir yıl önce bu tarafta Amerikalı bir müşterisiyle avlanmıştı. Adam Valia dağ keçisinin peşindeydi. Boris'le Amerikalı hemen hemen bir ay bu ağaçlıklı yerleri incelemişler ve sonunda koskocaman yaşlı bir erkeği vurmuşlardı. Hayvan yaşlılıktan siyahlaşmıştı. Arkaya doğru uzanan boynuzları Rowland Ward listesinde 10. sırayı almıştı. Rus Nil Nehri'nin 5-6 kilometre ötede güneye doğru bir kavis daha yaptığını biliyordu. Sonra nehir tekrar geldiği yöne dönüyordu. Ana yol nehri izliyordu. Çünkü Nil'in kavis çizdiği yerde dimdik kayalar vardı ama yine de kestirmeden gitmek mümkündü. Boris yaralı dağ keçisini izlerken bunu yapmıştı. Amerikalı hayvanı temizce öldürmemişti. Kurşunu dağ keçisinin kalp ve akciğer boşluğuna değil bağırsaklarına gelmişti. Yaralı hayvan kayaların arasındaki gizli yolundan yukarılara tırmanmış, Boris'le Amerikalı da onu izlemişlerdi. Rus o yolun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyordu ama patikayı izleyerek diğer tarafa doğru indikleri zaman yolu 15 kilometre kadar kısaltmışlardı. Boris keçi yolunun girişini bulabilirse McNimur'un önüne çıkıp ona pusu kurabilecekti. Böylece üstün bir duruma geçecekti. Gerilla lideri herhalde onun kendisini izleyeceğini düşünüyor, pusu kurabileceği aklına bile gelmiyordu. Bu yüzden mutlaka artçıları vardı. Boris'in kurbanlarını uyandırmadan yanlarından usulca geçmesi imkansızdı. Ancak öne geçtiği takdirde kontrol kendisinde olacaktı. Ondan sonra avını öldüreceği yeri kendisi seçecekti. Nil ve ana yol güneye doğru dönmeye başlarken Rus yamaçlara bakarak tanıdık işaretler bulmaya çalıştı. Ve daha 500 metre ilerlemeden aradığını buldu. Burada kara kayaların arasında bir açıklık vardı. Bazalt duvar yıkılmıştı sanki. Bu açıklık sık ağaçlarla kaplıydı. Rus durup yüzündeki ve boynundaki terleri sildi. Fazla vodka diye omurdandı. Formdan düşmeye başlıyorsun. Gömleği sanki nehre girmiş gibi sırılsıklandı. Tüfeğini diğer omzuna geçirerek dürbününü gözlerine götürdü. Ağaçlıkla yarın iki yanını inceledi. Bu kayalar dimdik yükseliyordu. Tırmanmaksa imkansız gibiydi. Ama Rus sonra kayanın üzerindeki dar bir çatlaktan çıkmış olan küçük bodur ağacı gördü. Japonların bonsai'sine benziyordu. Gövdesi çarpılmış, dalları eğrilmişti. Amerikalı ateş ettiği sırada dağ keçisi ağacın hemen yukarısındaki raf gibi yerde duruyordu. Adam hayvan kurşunu yediği zaman sırtını nasıl kamburlaştırdığını hatırlıyordu. Sonra dönmüş ve hızla yukarıya çıkmıştı. Rus dürbünü hafifçe yukarıya doğru kaldırdı ve rafımsı dar kayayı gördü. Dağ, işte burası. Rusça konuşuyor ve düşünüyordu. Son günlerde İngilizce ve Fransızca ile boğuştuktan sonra ana dili onu rahatlatıyordu. Boris tırmanmaya başlamadan önce kayalık yamaçtan nehrin kıyısına indi. Nil'in kenarında diz çökerek yüzüne su çarptı. Kısa kesilmiş saçlarını ıslattı, üzerindeki terleri akıttı. Matarasını boşaltıp tekrar doldurdu. Sonra da midesi onu rahatsız edecek derecede doluncaya kadar su içti. Matarasını çalkalayıp yeniden doldurmayı da unutmadı. Dağda kaynak yoktu. Rus en son şapkasını suya batırarak başına geçirdi. Sular yüzünden ve boynundan aktı. Boris tekrar ana yola çıkıp 100 adım kadar ilerledi. Ağır ağır yürüyor ve yeri inceliyordu. Kenarda yolu hemen hemen kapatan bir kaya vardı. İlerideki adamlar kayanın üzerinden aşarak diğer taraftaki pudra gibi ince tozların üzerine basmak zorunda kalmışlar. Boris'in görmesi için güzelce ayak izlerini bırakmışlardı. Adamların çoğu tabanı zigzag çizgili, İsrail tipi paraşütçü botu giyiyordu. Arkadan gelenler de liderlerinin izlerine basmışlardı. Boris tek dizinin üstüne çöküp ayak izlerini iyice inceledi ve sonunda daha küçük ve ince ayak izlerini buldu. Bunların bir kadının izleri olduğu kesindi. İzleri bir erkeğin ayağı yarı silmişti ama yine de burun kısmı belirgindi. Bu lastik altlı bir bata tenis ayakkabısının iziydi. Boris de onu 10.000 izin arasında tanıyabilirdi. Tessa'nın hala grupla olması adamı rahatlattı. Kadının ve aşığının başka bir yola sapmamış olmaları da öyle. McNimmur kurnaz ve zeki bir adamdı. Daha önce de Boris'in elinden kaçmıştı ama bu kez başaramayacaktı. Rus şiddetle başını salladı. Bu kez kaçamayacak. Adam dikkatini tekrar kadının ayak izlerine verdi. Onlara bakarken öfkesi yeniden alevlendi. Tessa'ya olan duygularını dikkate bile almadı. Bu denklemde aşk ve ihtirasın yeri yoktu. Tessay onun malıydı ve kadını kendisinden çalmışlardı. Boris için önemli olan bu hakaretti. Karısı onu reddedip küçük duruma düşürmüştü. Bu yüzden de ölecekti. Öldürme düşüncesi yüzünden eski heyecanı tekrar duydu Boris. Öldürmek her zaman onun işi ve sanatı olmuştu. İşini ne kadar sık yaparsa yapsın her zaman aynı heyecan ve zevki duymuştu. Belki de ona kalan tek zevk buydu. Bozulmamış salt zevk. Seks ilişkisini etkileyen vodka bile bunu zayıflatıp sulandıramazdı. Tessa'yı öldürmek onunla seks yapmaktan daha da büyük bir zevk verecekti. Boris geçen birkaç yıl içinde önemsiz hayvanları avlamıştı. Ama bir insanı izleyip öldürmenin nasıl bir şey olduğunu hiçbir zaman unutmamıştı. Özellikle bir kadını öldürmenin. McNimmur'u kıstırmayı istiyordu. Ne var ki kadını öldürme arzusu daha fazlaydı. Başkan Mengistu'nun iktidarda olduğu günlerde Rus karşı casusluk bölümünün şefiydi. Adamları onun zevkini bildiklerinden Rus için her zaman güzel kadınları seçmişlerdi. Bugünse onu üzen bir tek şey vardı. İşini çabuk yapmak zorunda olması. Her şeyi uzatıp zevkine varması imkansızdı. Diğer olaylara benzemiyordu bu. O zaman eğlence saatlerce ve hatta bazen günlerce sürerdi. Boris kaltak diye homurdanarak tozlara vurdu. Tessa'nın ayak izlerini sildi. Onu da böyle yok edecekti. Kara kaltak! Adam yeni bir güç ve azimle koşmaya başladı. Yoldan ayrılarak çarpılmış ağaca doğru tırmandı. Keçi yolu oradan başlıyordu. Boris onu izledi. Yol gitgide dikleşiyor. Adam zaman zaman yukarı tırmanabilmek için ellerini de kullanmak zorunda kalıyordu. Buraya ilk defa yaralı bir keçinin kanlarını izleyerek tırmanmıştı. Ama şimdi ona yol gösterecek kan damlaları yoktu. Bu yüzden iki kere yolunu kaybederek kendini kayanın tepesinde çıkmazda buldu. Geri dönüp doğru yola indi. Her seferinde de McNimmur'u durduramadan geçip gideceğini düşünerek endişelendi. Bir keresinde yarı yolda bir kaya çıkıntısında yatan küçük bir yaban keçisi sürüsünü ürküttü. Hayvanlar hızla kaçtılar. Başlarında sakallı, tirbüşon gibi uzun boynuzlu koskocaman bir erkek vardı. Keçi kaçarken Boris'e doğru yolu göstermiş oldu. Adam dik yokuşu tırmanırken parmak uçlarının derileri yüzüldü. Ama sonunda doruğa erişti. Başını hiç kaldırmadan yavaşça ilerledi. Fil dişi rengi gökyüzüne doğru yükselen bir insan silüeti ta kilometrelerce öteden görülebilirdi. Adam sonunda bir paşa kılıcının arkasına saklandı. Dürbünle 300 metre aşağıdaki vadiye baktı. Nil Nehri o yükseklikten enli ışıltılı bir yılana benziyordu. İlk U biçimi kavis çizen suyun yüzü küçük çağlayanlar ve kayalar nedeniyle dalgalıydı. İki yanda bazalt kayalar dalga dalga yükseliyor, tropiklerde bir tayfunda dalgalanan denize benziyorlardı. Sıcak yüzünden sanki dans ediyor ve ışıldıyorlardı. Güneş onları kavuruyor, kızıl kayalardan oluşan kainatı sıcaktan bitkin düşürerek kendisine boyun eğdiriyordu. Boris önünde havanın dans ederek seraplar yarattığı yere dürbünüyle bakıp nehrin kıyısındaki yolu gördü. Onu dönemeçte gözden kayboluncaya kadar izledi. Yol bomboştu, görünürde hiç kimse yoktu. Rus avının ilerleyerek gözden kaybolduğunu anladı. Grubun ne kadar yol aldığını bilmiyordu. Sadece onların yolunu kesmek için acele etmesi gerektiğinin bilincindeydi. Boris nehirden ayrılalı beri ilk kez matarasından azıcık su içti. Tırmanırken çaba harcamış, terlemiş ve bu yüzden de su kaybetmişti. Böylesi durumda susuz bir insan birkaç saat içerisinde ölebilirdi. Burada uçurumda köy bulunmaması şaşılacak bir şey değildi. Adam tepeden inerken canlanmış gibiydi. Beli aşmak için ilerledi. Boris birdenbire kendini diğer taraftaki kayaların tepesinde buldu. Farkına varmadan bir adım daha atsaydı 300 metre aşağıya yuvarlanacaktı. Yine dorukta ilerledi ve sonra aşağıyı gözetlemek için uygun bir yer buldu. Nehir yine aynıydı. Dönüş yapan su küçük çağlayanları aşarken köpürerek ona doğru geliyordu. Yol yakındaki kıyıyı izliyor, bazen Nil sularından yükselen sivri büyük taşlar ya da kayalar yüzünden dönemeçler yapmak zorunda kalıyordu. Boris ıssız uçurumda hiçbir hareket göremedi. Sadece su akıyor ve ısının neden olduğu seraplar titreşiyordu. Rus McNimmer'ın oradan kendisinden önce geçmiş olamayacağını biliyordu. Öyleyse düşmanı hala o kavisi izliyor olmalıydı. Boris yine biraz su içerek yarım saat dinlendi. Artık kendini iyice toplamış, gücü yerine gelmişti. Kendi kendine aşağıya inip yolda mı pusu kursam diye sordu. Ama sonunda avını görünceye kadar bu yüksek yerde kalmaya karar verdi. Tüfeğini dikkatle kontrol etti. Tırmanışı sırasında dürbününün ayarının bozulup bozulmadığına baktı. Sonra silahı boşaltıp 5 kartuşu inceledi. Bunlardan birinin pirinç mahfazası ezilmiş, rengi de bozulmuştu. Adam onu atarak yerine kemerinden aldığı bir fişeği yerleştirdi. Tüfeği doldurup emniyeti açtı. Sonra silahı bir tarafa bıraktı ve terden ıslanmış olan çoraplarını çıkararak yerine çantasından aldığı temiz çorapları giydi. Botunun bağlarını dikkatle tekrar bağladı. Ancak deneyimsiz biri bu durumda ayaklarının su toplamasına göz yumardı. Çünkü yaralar birkaç saat içerisinde mikrop kapıp iltihaplanırdı. Rus tekrar su içti. Sonra ayağa kalkarak 30.06'yı omuzuna astı. Artık av tanrıçasının önüne çıkaracağı her şeye karşı hazırlıklıydı. Grubun önünü kesmek için sırtta ilerledi. Zaman zaman dürbünle aşağıdaki vadiye bakıyor ve hiçbir seferinde avını göremiyordu. Böylece öğleden sonraki saatler hızla geçti. Boris McNimmer'ın ona gözükmeden geçip gittiğini düşünerek endişelenmeye başladı. Belki adam gizli sığ bir yerde nehri aşmıştı ya da vadide başka bir yola sapmıştı. Sonra Rus sıcak havada şikayet dolu hırçın bir ses duydu. Hemen başını kaldırdı, bir çift çaylak nehrin kıyısındaki bir çalı kümesinin yukarısında havada daireler çiziyorlardı. Sarı karınlı çaylak Afrika'da en çok görülen çöp yiyen hayvanlardandı. İnsanlarla adeta simbiyotik bir yaşam ilişkileri vardı. Onların attıkları çöpleri yiyor, köylerin ya da geçici kampların yukarısında döneniyor ve artıkları kapıyorlardı. Ya da insanların çalıların arasına çömelerek işlerini görmelerini bekliyor ve ondan sonra hemen yere iniyorlardı. Böylece evrensel bir lağımcılık görevi yerine getiriliyordu. Boris dürbünüyle tembelce uçan hayvanları inceledi. Nehrin kıyısındaki çalı kümesinin yukarısında dönüyorlar, çatallı kuyruklarını dümen gibi kullanarak rüzgarla oynaşıyorlardı. Çalıların arasındaki bir şeylere bakmak için başlarını çevirirken parlak sarı gagaları belirgin biçimde gözüküyordu. Boris soğuk soğuk güldü. Daha! McNimmer erken kamp kurmuş. Belki de yeni kadını sıcağı ve hızlı yürüyüşe dayanamadı. Ya da adam onunla biraz oynaşmak için mola verdi diye düşündü. Rus o çalılığa tepeden bakabileceği bir yere kadar ilerledi ve burayı dürbünle inceledi. Ama hiç kimseyi göremedi. 2 saat sonra tahmininde yanılmış olabileceğini düşünmeye başladı. Orayı gözetlemeyi sürdürmesinin tek nedeni 2 çaylağın çalılığa bakan bir ağacın tepesine tünemiş olmasıydı. Boris kuşların çalılıkta saklanan adamları gözetlediklerine inanmak zorundaydı. Endişeyle güneşe bir göz attı. Artık sonunda ufka doğru kaymaya başlıyor, korkunç sıcaklığı hafifliyordu. Adam tekrar vadiye baktı. Çalılığın hemen aşağısında nehir adeta küçük bir koy oluşturmuştu. Nehir kabardığı zaman orası da suların altında kalıyordu herhalde. Ama şimdi kıyısındakiler dar, çakıllı yer ortaya çıkmıştı. Burada yukarıdan yuvarlanan iri kayalar vardı. Bazıları kıyıda, bazıları nehre yuvarlanarak yarı batmışlardı. Kayaların en irisi bir kulübe kadardı. Koskocaman, yuvarlak, kapkara. Boris orayı incelerken birdenbire çalıların arasından bir adam çıktı. Daha küçük kayalardan birine inip oradan çakıllı yere atlarken Rus'un kalbi hızla çarpmaya başladı. Adam nehrin kıyısında diz çökerek branda bezinden bir kovaya su doldurdu. Sonra da kayaya tırmanıp çalıların arasında gözden kayboldu. Ah, sıcak bile onları etkiledi. Su içmeleri gerekiyor ve o zaman da yakayı ele veriyorlar. Kuşlar olmasaydı avların çalılığa saklandıklarını anlayamayacaktım. İsteksizce dilini şaklattı. Nimur dikkatli bir adam. Tevekkeli bugüne kadar yaşayabildi. Her şeyi sıkıca kontrolü altına almış. O bile susayabiliyor. Mac Nimur'un ondan sonra ne yapacağını kestirmeye çalışarak çalılığa dürbünle bakmayı sürdürdü. Sıcaktan korunmak için buraya sığınarak fazla zaman kaybetti. Ama hava serinler serinlemez yine yola çıkacak. Tekrar güneşe bakıp kararını verdi. Gece ilerleyecek, karanlığın basmasına 3 saat var. Ondan önce harekete geçmeliyim. Karanlık basınca hedeflerimi vurmak zorlaşır. Ayağa kalkmadan önce sürüne sürüne tepeden geri indi. Yamaçta ilerleyerek Mac Nimur'un nöbetçilerinin kendisini görmemesi için bir kayanın arkasına girdi. Sonra da aşağıya inmeye başladı. Burada keçi yolu yoktu. Ama birkaç denemeden sonra kayadaki raf gibi bir çıkıntıyı fark etti. Bunu izleyerek aşağıya kolaylıkla inebildi. Acil bir durumda orayı tekrar bulabilmek için uçurumun dibine eriştiği zaman etrafını iyice inceledi. Bu iyi bir kaçış yoluydu ve Boris çok geçmeden peşine takılacaklarını biliyordu. İnişi 1 saatten fazla sürmüştü. Adam zamanının sona ermek üzere olduğunu biliyordu. Nehrin kıyısındaki yola vardı ve geriye Mac Nimur'un kampına doğru yürümeye başladı. Acelesi olmasına rağmen iz bırakmamaya çalışarak yolun kenarındaki taşların üzerinden gidiyordu. Fakat yine de az kalsın düşmanla burun buruna gelecekti. Rus 200 metre kadar yürüdüğü sırada hayal meyal bir sığırcık kuşunun sesini fark etti. Bu alçak, hüzünlü bir ıslığa benziyordu. Az kalsın buna aldırmayacaktı ama sonra kafasında alarm zilleri çalmaya başladı. Zaman yanlıştı. Sığırcık ancak şafakta yuvasından ayrılacağı zaman böyle öterdi. Oysa akşam oluyordu ve vadinin boğucu derinliklerindeydiler. Boris yoldan kendisine doğru gelen öncülerden birinin diğerlerine böyle işaret verdiğini tahmin etti. Mac Nimur'un grubu yola çıkıyordu. Adam hemen tepki gösterdi. Yoldan çıkarak geldiği yöne doğru koştu. Kayadan indiği patikaya erişti, yola bakabileceği bir yere kadar tırmandı. Ne var ki kazandığı avantajın önemli bir kısmını kaybettiğinin de farkındaydı. Burası pusu kurmak için ideal bir yer değildi. Düşman aşağıdan kaçış yoluna ateş açabilirdi. Ancak şansı yardım ederse tepeye ulaşması mümkündü. İntikam almaktan vazgeçmek aklına bile gelmiyordu. Avlarını görür görmez vuracaktı. Ama Rus kendi kendine yine de Mac Nimur'un onu gafil avladığını itiraf etti. Adamın güneş batmadan yola çıkacağını sanmamıştı. Çalılıktaki kampın yukarılarında yer alacağını ve avlarını görür görmez dikkatle nişan alarak 2 el ateş edeceğini düşünmüştü. Ondan sonra da kaçacaktı. Boris Mac Nimur'u devirir devirmez adamlarının hemen peşine takılmayacaklarına karar vermişti. O da kaçacak, korunabileceği yerlerde durarak 1-2 gerillayı temizleyecekti. Böylece peşindekiler dikkatli davranmak zorunda kalacaklar ve sonunda bu oyundan bıkarak onun gitmesine razı olacaklardı. Ama artık tüm planları değişmişti. İlk fırsattan yararlanması gerekiyordu ve hedefi herhalde hareket halinde olacaktı. Ateş eder etmez kayanın tepesindeki keçi yolunda kendisini göreceklerdi. Bir tek avantajı vardı. Av tüfeği son derecede dakik bir silahtı. Mac Nimur'un adamlarındaysa AK-47 saldırı silahları vardı. Onlarla hızla ateş edebiliyor, ancak uzun menzilli atışlarda hedefi pek vuramıyorlardı. Özellikle bu şuftaların elinde Afrika'nın savaşçı kabileleri eğitildikleri zaman gerçekten de dünyanın en iyi askerleri arasında yer alıyorlardı. Gerekli yetenekleri vardı ama bir şey dışında iyi nişancı değillerdi. Boris kayanın raf gibi çıkıntısına uzandı. Kaya güneşte öylesine ısınmıştı ki giyinik olmasına rağmen yine de canı yandı. Sırt çantasını çıkarıp önüne koydu. Tüfeği de onun üzerine yerleştirdi. Sürünerek rahatça yattı ve dürbünle baktı. Ana yolun yanındaki bir kayaya nişan aldı. Sonra da namluyu sağa sola oynattı. Ateş ederken bir kavis çizecekti. Rus o kadar kısa zamanda bundan daha iyi yer bulamayacağına karar vererek tüfeği yana koydu ve yerden bir avuç toprak aldı. Bunu suratına sürdü. Terle karışan toprak çamurlaşarak Rus'un uçuk renkli yüzünü örttü. Böylece tetikte bir öncü onun terden parlayan yüzünü uzaktan fark edemeyecekti. Boris sonra güneşin açısını kontrol etti. Güneş ışığının dürbünün merceğinden de silahın maden kısmından da yansımasını istemiyordu. Uzanıp yanındaki bodur ağacın dalını çekti ve gölgesinin silahın üzerine düşmesini sağladı. Boris sonunda silahının arkasında yerini alarak dipçiyi omzuna dayadı. Soluklarını kontrol altına aldı. Şimdi ağır bir tempoyla derin nefes alıyordu. Böylece nabzı da düştü. Artık elleri titremeyecekti. Rus fazla beklemek zorunda kalmadan o kuş sesini tekrar duydu. Ama bu kez daha yakından. Sese yolun daha aşağısından nehrin yakınından karşılık verildi. Yanları kuruyan adamlar bu arazide zorluk çekecekler diye düşünerek neşesizce güldü Boris. Suratı bir kuru kafanınkini andırdı o zaman. Bir araya gelecekler sonra bazıları geride kalacak. Rus bunları düşünürken 500 metre ileride yolun dönemecinden bir adam çıktı. Boris ona dürbünle baktı. Adam tipik bir Afrikalı gerillaydı. Üzerinde rengi soluk, kamuflaj ve sivil elbise karışımı yırtık bir giysi vardı. Sırt çantası matara fişeklik ve el bombalarıyla donanmıştı. Elinde tuttuğu AK-47 ile ateşe hazırdı. Adam dönemeçten çıktıktan sonra bir an durdu. Sonra da yolun kenarındaki bir kayanın arkasına girdi. Gerilla bir dakika boyunca önündeki araziyi inceledi. Başını ağır ağır sağdan sola çeviriyordu. Bir ara sanki doğrudan doğruya Boris'e baktı. Rus soluğunu tuttu ve yanındaki kaya kadar hareketsiz kaldı. Ama sonunda şufta doğruldu ve dönemecin gerisindekilere eliyle işaret etti. Ardından koşmaya başladı. 50 metre kadar ilerlediği sırada grubun diğer üyeleri de gözükmeye başladılar. Aralarındaki eşit uzaklığı dikkatle koruyorlardı. Bu sırayı uygun konumdan bir RPD ile bile devirmek imkansızdı. Boris takdirle iyi dedi kendi kendine. Bunlar usta askerler. Mac onları kendi seçmiş olmalı. Dürbünle dönemeçten her çıkan askeri inceledi. Mac Dimmur'u bulmaya çalışıyordu. Şimdi yola 7 şufta yayılmıştı ama liderleri hala görünürlerde yoktu. En öndeki adam Boris'in hizasına geldi ve sonra onu geçti. Yanları korumakla görevli iki gerilla da Rus'un yattığı yerin hemen altından ilerlediler. Boris bir taş gibi yatıp onların uzaklaşmalarına izin verdi. Diğerleri de yine uygun aralıklarla hızla yürüyorlardı. Sonuncusu da gittikten sonra sanki vadi boşaldı. Artık ortalıkta başka kimse yok gibiydi. Ancak sonra ileride hafif bir hareket oldu. Boris yavaşça artçılar diye mırıldandı. Mac kadını arkaya almış yeni oyuncağını. Onu dikkatle koruyor. Emniyeti açtı. Boğucu sessiz havada madeni bir şıkırtının duyulmamasına iyice dikkat ederek artık gelsinler bakalım diyerek soludu. Önce Mac'i öldüreceğim. Öyle gereksiz yere nişan alınmayacak. Kafasına değil göğsüne ateş edeceğim. Yere yığıldığı zaman kadın donup kalacak. Onda bir savaşçıya özgü o refleksler yok. O zaman hiç acele etmeyecek, ikinci kez tetiği çekeceğim. Bu uzaklıktan hedefi ıskalamam imkansız. Tessa'yı o güzel küçük kara göğüslerinin arasından vuracağım. Tessa'nın güzelliği ve zarafetiyle taban tabana zıt olan o şiddet ve kanla ilgili hayaller adamın cinsel bir heyecan duymasına neden oldu. Adamlardan birini daha öldürme fırsatı bile bulabilirim belki de. Ama bu kesin değil. Çünkü hepsi de deneyimli gerillalar. Belki de ben daha kadını öldürme fırsatını bulamadan kayaların arkasına saklanacaklar. Artçılar düzgün aralıklarla ortaya çıkarlarken Rus hepsinin yüzünü teker teker inceledi. Her seferinde de kalbi sanki düş kırıklığı yüzünden tekledi. Sonunda üç gerilla düzgünce koşarak onun önünden geçtiler. Ama Mac'le kadın hala görünürlerdi yoktu. Artçılar yoldan inip gözden kayboldular. Çıkardıkları hafif sesler de kesildi. Boris raf gibi kayada yatıyor, kalbi hızla çarpıyordu. Boğazında düş kırıklığının o ekşi tadı vardı. Rus acı acı nerede bunlar diye düşündü. Kahretsin, Mac hangi cehennemde? Ve sorusunun o çok belirgin cevabı hemen aklına geldi. Başka yoldan geçtiler. Mac bu devriyeyi beni kandırıp başka tarafa sürüklemek için kullandı. Boris yoldan başkalarının da gelebileceğini düşünerek 5 dakika sessizce yattı. Kafası hızla çalışıyordu. Tessa'nın ayak izini son olarak nehrin yaptığı kavisli yerde görmüştü. Mac'le o beni atlattılarsa artık her yerde olabilirler. Belki Mac benden bir gün ileriye geçmeyi bile başardı. Hatta daha fazlasını. Boris'in onların izini bulması da o kadar sürebilirdi. Adam adeta dalga dalga artan öfkesi yüzünden sarsıldı. Soğukkanlılığını kaybetmemek için gözlerini yumarak öfkeyle boğuştu. Şimdi mantıklı düşünmesi gerekiyordu. Yaralanmış bir yaban öküzü gibi saldırmak olmazdı. Boris zayıflıklarından birinin de bu olduğunu biliyordu. Kendisini sıkı bir kontrol altında tutması gerekiyordu. Adam gözlerini tekrar açtığında hiddeti soğuk bir kine dönüşmüş ve ona yararlı olabilecek bir hal almıştı. Artık neyi hangi sırayla yapması gerektiğini biliyordu. İlk işi yolu gerisin geriye kontrol edip taramaktı. Mac'in şuftalardan ayrıldığı noktayı bulmalıydı. Rus raf gibi kayadan inip çalıların arasından geçti ve yola erişti. Hızla iz sürerek nehrin yukarısına doğru çıktı. Şuftaların günün sıcak saatlerini geçirdikleri çalı yığınına doğru gitti. İlk fark ettiği çaylakların yokluğuydu. Ama Boris bunu çalılıkta kimsenin bulunmadığının bir kanıtı olarak kabul etmedi. Önce yolun çalılıktan uzak olan bölümünü inceledi. Aradan birkaç saat geçmişse de izler kolaylıkla okunabiliyordu. Boris birdenbire yoluna durdu. Diken oluverdi. Yolun tozlarının üzerinde kalmış olan ize bakıyordu. Mac'in tuzağına düştüğünün farkındaydı. Yerde bir beta tenis ayakkabısının çok belirgin izi vardı. Mac'le kadın çalılıkların arasına girmiş, bir daha da çıkmamışlardı. Hala oradaydılar. Boris'e Mac o anda kendisine AK-47'sinin nişangahından bakıyormuş gibi geldi. Açık yolda izin üzerine eğilmiş olan Rus tümüyle savunmasız durumdaydı. Adam kendini hızla yolun yanına attı. Sert otların üzerine bir kedi gibi düştü. Artık ateş etmeye hazırdı. Kalp atışları ancak dakikalar sonra normalleşti. Sonra adam doğrularak dizlerini büktü. Çalı yığınının etrafında ihtiyatla dolaşmaya başladı. Sinirleri bir gitarın telleri gibi gerilmişti. Uçuk renkli gözleriyle bir sağa bir sola bakıyordu. Parmağı 30.06'nın tetiğindeydi. Namluyu ağır ağır dalgalandırıyordu. Her yöne doğru saldırabilecek bir kobranın kafası gibi. 20. ayrımın sonu. Sayfa 216.